Ayrım 12, sayfa 130. Sonsuz üçgen. Sonsuz üçgen, adından da anlaşılabileceği gibi, insanların oldum olası tek kişiye gönül vermekte zorlandıklarını belirtmektedir. Üçlü ilişkiler, dünya şiirinin, tiyatro ve kurgunun en beylik konusu olduğu gibi, avukatların büyük bölümü içinde altın yumurtlayan bir tavuktur. İhanet, insanı zedeleyen ve aşağılayan bir davranıştır. Ancak ihanetin doğurduğu onca sıkıntıyı ve insanı yoldan çıkaran yönlerini pekala bildiğimiz halde yine de ihanetten kendimizi alamayız. Üçlü ilişki yaşamın basmakalıp deneyimlerinden biridir ve psikoloji bilimi neden yoldan çıktığımız konusuna yığınla açıklama getirmektedir. Kimi zaman yaşadığımız acı deneyimlerden de olsa güvenin sarsılmasının evlilikleri çökerttiğini ve aile yaşamını yerle bir ettiğini biliriz. İnsanın yüreğini en çok paralayan deneyimlerin ardında ihanet yatar. Yine de neden tek eşlikten yana olup kimi zaman çok eşli bir yaşamı seçtiğimiz konusunda bugün bildiklerimizin cinsel ve duygusal ihaneti konu alan ilk büyük efsanelerin yazıldığı 1000 yıl öncesinden pek de farklı olduğu söylenemez. Zeus ile Hera'nın evliliği, bağlılığa karşı özgürlük. Mitolojide sadakatsizliğin irdelendiği öykülerden en bilineni tanrıların tanrısı Zeus ile ölümsüzlerin kraliçesi Hera'nın evliliğini konu alan öyküdür. Bu öyküde tek bir üçgenden çok bir üçgenler silsilesi söz konusudur. Zira Zeus kıskanç karısı Hera'yı sürekli birileriyle aldatır. Hera ile Zeus'un evliliği kıskançlık, intikam ve yasa dışı çocuklarla çeşnilenmiş bir olaylar zinciridir. Ne var ki onca olumsuzluklarına karşın evlilik yine de bir biçimde sürüp gider. Zeus gökyüzünün kralıydı. Işık, aydınlık, bulut, gök gürültüsü, şimşek ve yıldırım gibi evrenin tüm olayları ondan sorulurdu. Zeus uzatmalı ve son derece duygusal bir ilişkinin ardından kız kardeşi Hera ile evlendi. Görünürde ona tutkundu. Gel gelelim, Zeus daha evliliğin ilk günlerinde karısını aldattı. Hera incinmiş, kıskançlıktan deliye dönmüştü. Zaten ikisinin tartışmadığı gün yoktu. Hera'nın suçlamalarından ve kafa tutmalarından yaka silken Zeus, arada sırada onu dövmekten de geri kalmıyordu. Kocasının tanrıça, ölümlü, kız, erkek gözetmeksizin sürekli yeni bir sevda arayışı içinde olması Hera'yı müthiş öfkelendiriyordu. Gerçekte Zeus'un işi güçleştikçe tutkusu da daha yoğunlaşıyordu. Öfkeli kocaların ve kızlarına aşırı düşkün babaların hışmından kurtulmak için çoğu zaman kılıktan kılığa girmek ya da hayvan görününe bürünmek zorunda kalıyordu. Leda'yı tavlayabilmek için kendisini bir kuğuya dönüştüren Zeus, Demeter için bir ata, Danae için altından yağmura dönüştü. Ne var ki Zeus arzuladığına kavuşur kavuşmaz ondan soğuyor ve hemen bir yenisinin peşine düşüyordu. Öte yandan Hera sürekli acılar içinde kıvranıyor ve sırt çevrilmiş kadın olmanın sıkıntısını yaşıyordu. Tek dileği Zeus'un çapkınlıklarını kanıtlamak ve bir biçimde onu küçük düşürüp sevgililerinden intikam almaktı. Başka hiçbir uğraşı ve amacı olmadığından kimi zaman bu durumun onu yaşama bağladığı bile söylenebilirdi. Hera'nın gazabına uğrayacakların başında Zeus'un sayıları gökteki yıldızlar kadar çok olan yasa dışı çocukları geliyordu. Kendisinden ya da bu evlilikten olan yasal çocuklarından daha çok sevdiğini sandığı çocuklar asla elinden kurtulamıyorlardı. Dionysos'u delirten Hera, annesi Semele'nin de yanarak ölmesine neden oldu. Alkmene'nin oğlu Herakles'e gerçekleşmesi olanaksız görevler yükleyerek ona şeytan azabı çektirdi. Hera kocasını sırımlarla bağlayıp tahtından indirmekle tehdit etmeyi bile denedi. Ancak Zeus öteki tanrılar tarafından hemencik kurtarıldı. Yaşanan onca tatsızlıklara karşın Hera ile Zeus'un ilişkisi devam etti ve aralarındaki tutku da dönem dönem yeniden alevlendi. Hera Zeus'un aklını çelmek ve cinsel arzularını uyandırmak amacıyla Afrodit'in sevgiyi tutuşturan büyülü kuşağını ödünç almayı bile becerdi. Troya Savaşı sırasında özellikle Troyalılara diş bileyen Hera, Zeus'u baştan çıkartıp onları korumaya almasını engellemek için bu kuşaktan yararlandı. Zeus da en az Hera kadar kıskanç biriydi ve erkeklere kadınlardan daha fazla özgürlük tanınması kuralına sıkı sıkıya bağlıydı. Bir ara İksiyon adlı bir ölümlü Hera'ya vurulup onu ayartmaya çalıştı. Ancak Zeus adamın aklından geçenleri okuyup bulutlardan tanrıçayı andıran bir görüntü oluşturdu. İksiyon da onun Hera olduğunu sanıp onunla birlikte oldu. Sabrı iyice taşan Hera kocasını terk edip bir yerlere gizlendi. Sürekli dırdır edip onu azarlayan güçlü karısının yokluğu Zeus'a çok koydu. Ve tanrıların tanrısı sudan çıkmış balığa döndü. Öteki sevgililer bir anda tüm cazibesini yitiriverdi. Zeus karısını bulmak için aramadık yer bırakmadı. Sonunda evlilik konusunda deneyimli bir ölümlünün öğüdüne uyarak bir başkasıyla evleneceği haberini ortalığa yaydı. Güzel bir kız heykeli yaparak ona gelinlik ve duvak giydirdi ve sokak sokak dolaştırmaya başladı. Zeus'un özenle yaydığı söylentiler kulağına gelince Hera gizlendiği yerden çıkıp kızı buldu. Ancak olanca gücüyle kızın duvağını lime lime edince taştan yapılmış bir heykelle karşılaştı. Hera oyuna getirildiğini fark edince kahkahaya boğuldu ve böylelikle çiftin arasındaki buzlar bir süreliğine çözülmüş oldu. Bildiğimiz kadarıyla Zeus ile Hera o gün bugündür Olimpos dağındalar ve kah savaşıp kah sevişiyor, belki de hala birbirlerini aldatıyorlar. Yorum: Zeus ile Hera'nın evliliği kesinlikle uyumlu bir evlilik olmadığı gibi günümüz toplumunun ahlaki eğilimi de eski çağların Yunan tanrısı gibi davranan çağımız Zeus'larına anında lanetler yağdırma yönünde. Gel gelelim, söz konusu evlilik tutku ve coşkudan yana nasibini almış ve taraflardan her ikisinin de dünyası bir diğeri olmadığında kararıyor. Görünürde geleneksel bir ahlaki tavır takınıp Zeus'un ihanetlerini lanetleyebiliriz. Oysa bu evliliğin insanları birbirlerine bağlayan unsurların doğasına ışık tutan ve bizleri şaşırtabilecek çok daha derin bir boyutu var. Birbirlerinden boşanıp çok daha sorunsuz bir yaşam sürdürebilecekleri bir eş bulmak varken bu iki güçlü ve tanrısal kişi neden birlikteliklerini sürdürsün ki? Zeus yaratıcı gücün ve hünerin doruk noktaya ulaştığı bir kişilik. Kılıktan kılığa girmesi ve sürekli olarak kusursuzluğun peşine düşmesi Zeus'un imgelemin gizemli, akışkan, doğurgan ve etkileyici gücünün bir simgesi olduğunu ve bu yüzden de geleneksel dünyevi kalıplar ve kurallarla sınırlı tutulamayacağını gösteriyor. Öte yandan yuva ve ailenin tanrıçası olan Hera, süreklilik, sorumluluk, geleneklere saygı ve bağlılığı gerektiren ilişkileri ve toplumsal yapıları simgelemektedir. Aslına bakılırsa bu iki tanrısal kişilik aynı madalyonun iki farklı yüzüdür. Ve insan ruhunun birbirleriyle çatışan ancak birbirlerine bağımlı olan iki boyutunu yansıtmaktadır. İlişkilerin büyük bir çoğunluğunda taraflardan biri yaşamın düşsel boyutuna eğilirken öteki daha çok yaşamın denetimi ve yönetimiyle ilgilidir. Gel gelin, hepimiz her iki yeteneğe de sahibiz ve yaşamlarımızda her ikisine de gereksinim duyarız. Zeus'un sadakatsizliği psikolojik açıdan değerlendirildiğinde bu tavrı güzelin ve büyülü olanın peşinde bir teviye bir arayışı ve her sanatçının yaratıcı gücünün özünü oluşturan kendini ifade etme arzusunu yansıtmaktadır. Hera'nın kıskançlığını ruh bilimsel düzeyde ele aldığımızda ise bağlı kalmanın güçlüğünü, aynı zamanda da dayanma gücünü ve bir başkası gönlünce yaşayıp görünürde bundan yara almadan sıyrılırken özgürlüğümüzün kendi seçimimizle kısıtlanması durumunda elimizde olmadan kapıldığımız öfkeyi biraz olsun kavrayabiliriz. Kadın ya da erkek, her birimiz kendimizi Zeus ya da Hera ile özdeşleştirebiliriz. Ne var ki bu mitolojik evlilik gerçekte bizlere hepimizin içinde hem Zeus hem de Hera'nın var olduğunu ve kendi yaşamımızda onlarınki gibi sancılı ve olaylı bir evlilik yaşamaktan kaçınmak istiyorsak içimizdeki bu iki farklı kişiliği dengede tutmanın akılcı bir yol olacağını anlatıyor. Zeus ve Hera birlikte gülebiliyorlardı. Zaten tartıştıktan sonra ikisini hala bir arada tutan çimento da tam olarak bu birlikte eğlenebilme durumu. Hera ve Zeus ikisi de birbirlerine cesaretle karşı koyabiliyorlar. Hera kıskançlıktan deliye dönse de onurunu asla ayaklar altına alıp kendini acınacak duruma düşürmüyor. Eriyip bitmek yerine tüm benliği ve beyniyle karşı koymayı yeğliyor. Öyle ki aralarına kırgınlıklar ve kızgınlıklar girse bile birbirlerine saygılı davranmaktan hiç vazgeçmiyorlar. Bu efsane insanın doğasıyla ilgili temel bir unsura parmak basıyor. Atalarımızın dediği gibi komşunun tavuğu komşuya kaz görünür ve her zaman yasak olan şey caziptir. Zeus'un sürekli gözü dışarıda, gelgeç gönüllü biri olması da belki bir bakıma yasaklar yüzündendir. Hera onu terk edince, yasa dışı sevgililerin peşinden koştururken ki kadar yoğun bir şekle karısını da aramaya koyulur. Hera da Zeus'u asla tam anlamıyla sahip olamadığı için bir türlü yakasını bırakmaz. Olimpos'a özgü bu evliliğin ardındaki en büyük giz, tarafların birbirlerine asla tümden sahip olamamalarının yarattığı ölümsüz sevgidir. Bizim için hiç de kolay olmayabilir ama eşimizin daldan dala konması söz konusu olduğunda kendimizi ona teslim edip bizi tümden sahiplenmesine göz yumup yummadığımızı sorgulamamızda yarar vardır. Kendimiz için de aynı durum söz konusu olduğunda kusursuza ulaşma arayışımızın ardında içten içe bir başkasına tümden teslim olma korkusunun yatıp yatmadığını kendimize sormalıyız. İnsan doğasının derinlerinde yatan bu erişilemezi elde etme arzusunun ayırdığında olmak, sağlıklı bir ilişkinin sürdürülmesi için gerekli olan karşılıklı özverinin de bilincine varmamızı sağlayabilir. Özveri her iki tarafın da isteklerinin bir miktarını elde edip asla tümüne sahip olamadığı zayıf bir çözümdür. Uyumlu bir ilişki için kusursuza ulaşmaktan vazgeçmeli, ancak kendi kişiliğimizden asla ödün vermemeliyiz. Zeus ile Hera'nın evliliğinde kesin bir çözümden söz edilemez. İnsan ilişkilerinde sadakatsizlik sorununda ister düşsel ister gerçek olsun kesin bir çözümü olmasa gerek. Bu tür ilişkiler büyük ölçüde kişisel ahlaka, etiğe, dürüstlüğe, öz denetime ve tarafların içgörülerine dayanır. Zeus'un ve Hera'nın gizini çözemediğimiz sürece bu efsanevi karakterlerin canlandırıldığı evlilikler karşısındaki şaşkınlığımız da sürüp gidebilir. Ancak bağlılıkla özgürlük arasındaki mücadeleyi ne kadar iyi kavrarsak kendi içimizdeki bu gerginlikle de o ölçüde baş edebiliriz. O zaman gemi azıya almış bir Zeus'a ya da sürekli yakınan bir Hera'ya dönüşme olasılığımız da çok daha düşük olur. Arthur ve Guinevere, kefaretin acılarla ödenmesi. Kral Arthur ile kraliçe Guinevere'nin öyküsü ve Guinevere'nin kralın en yakın arkadaşı Lancelot'a olan aşkı, ihanetin verdiği acılarla ilgili efsanelerin en önde gelenleri arasındadır. Bu üçlü ilişkinin tarafları birbirlerini yok etmeye kalkışmak yerine dürüstlük, dostluğa bağlılık ve yürekten sevginin özünde yatan kutsallığının bilinciyle birbirleriyle uzlaşıp iç huzuruna kavuşurlar. Yıllar süren savaş ve çatışmaların ardından Saksonları yenilgiye uğratıp zafer kazanan Kral Arthur, zeki yaveri Merlin'e "Artık kendime bir eş bulma zamanım geldi," dedi. Merlin, krala bu konuda seçimini yapıp yapmadığını sordu. Görünüşe bakılırsa kendisine Kameliard kralı Leodegrance'ın olağanüstü güzellikteki kızı Prenses Guinevere'den söz edilen kral seçimini çoktan yapmış, kızı daha görmeden gönlünü ona kaptırmıştı. Ancak Merlin bir kahindi ve bu seçimin hüsranla sonuçlanacağını önceden görebiliyordu. "Sana Guinevere'nin talihsiz bir seçim olduğunu söylesem tavrında bir değişiklik olur mu?" diye sorunca Arthur "olmaz" diye yanıtladı. "Peki ya Guinevere'nin seni en güvendiğin can dostunla aldatacağını söylesem?" diye ekledi Merlin. "Sana inanmazdım ki," dedi Arthur. Bunun üzerine Merlin hüzünlü bir sesle, "Tabii ki inanmazdın. Yaşamda her insan aşk karşısında olasılık yasalarının yalnızca kendisi için geçerliliğini yitirdiği inancına sıkı sıkıya bağlanmıştır. Ben bile ölümümün saçma sapan bir kızın elinden olacağını bile bile yolumdan asla dönmezdim. Bu yüzden sen de Guinevere ile evleneceksin. Benden beklediğin öğüt değil, yalnızca onay," dedi. Böylece Arthur, en güvendiği dostu ve şövalyelerinin başı olan Lancelot'u sevdiği kızı babasının sarayından alıp kendisine getirmekle görevlendirdi. Bu yolculuk sırasında Merlin'in kehaneti gerçekleşti ve Lancelot ile Guinevere birbirlerine tutuldular. Gel gelelim ikisi de krala verdikleri sözden dönmeye yanaşmadı. Düğünden kısa bir süre sonra Kral Arthur iş için ülkenin bir başka yerine gitmek zorunda kaldı. Yokluğunda Kral Meleagant kraliçeye bir tuzak hazırlayıp onu kendi krallığına kaçırdı. Kraliçenin başına gelenlerden kimsenin haberi yoktu. Meleagant'ın kızı kapattığı, etrafı hendekle çevrili zindana ulaşmanın tek yolu uç uca iliştirilmiş keskin kılıçlardan oluşan ve o güne dek hiç kimsenin geçemediği köprüyü aşmaktı. Kimse Guinevere'yi bulmayı göze alamamıştı ama Lancelot onu bulmak için bucak bucak dolaşmış ve sonunda Guinevere'nin nerede saklı tutulduğunu öğrenmişti. Kan revan içinde kılıçlı köprüyü aşan Lancelot kraliçeyi kurtardı ve Meleagant'la dövüşüp onu öldürdü. Saraya döndüklerinde Lancelot'un perişanlığı karşısında yüreği parçalanan Guinevere yaralarını sarıp ona özenle baktı. Lancelot hasta yatağında iyileşmeye çalıştığı sırada yasak aşklarına daha fazla karşı koyamayan çift sonunda birlikte oldu. Arthur dönünce Merlin kraliçe ile Lancelot'u düşünde gördüğünü ve Guinevere'nin kendisini aldattığını söyledi. Sarayın öteki üyeleri de ikisinin gizlice birlikte olduklarını biliyorlardı. Ne var ki Arthur onları suçlamaktan ve şiddete başvurmaktan çekinip sıkıntısını içine attı. Bu sevginin karısına da arkadaşına da çok acı verdiğini ve her ikisinin de olağanca güçleriyle buna karşı koymaya çabaladığını biliyordu. İkisini de canı gibi sevdiğinden ihanet olayını ulu orta açığa vurup yaşamlarını altüst etmek istemiyordu. Bu yüzden yalnızca bekledi. Ancak üçünün de içi kan ağlıyordu. Çünkü üçü de birbirlerini ölesiye seviyorlardı. Ama sarayın şövalyeleri kraliçe ile Lancelot'un kralı rezil duruma sokmalarından ötürü hop oturup hop kalkıyorlardı. Gerçi bu olaydan kendilerine de bir pay çıkarmayı, kralın en yakın arkadaşını devreden çıkartıp onun yerine kurulmayı da düşünüyorlardı. Bunun için Lancelot ile Guinevere'yi birlikte yakalayıp kralın durumu tüm çıplaklığıyla görmesini ve kraliçenin uygunsuz davranışından halkı haberdar etmesini sağlayacak bir komplo hazırladılar. Bu şövalyelerin arasında tahta gözü olan kralın yasa dışı oğlu Mordred de vardı. Yalnızca kendi çıkarlarını düşünen bu adamlar o gece sevgililerin buluştuğu odanın önünde pusuya yatıp onları suçüstü yakaladılar. Ancak Lancelot kaçınca şövalyeler kraliçeyi esir aldılar ve ihanetinin canlı kanıtı olarak krala götürdüler. Öyle olunca da kral istemeden onu herkesin gözü önünde suçlayıp sorguya çekmek zorunda kaldı. Guinevere suçlu bulundu ve yakılarak öldürülmesine karar verildi. Ancak Guinevere kazağa bağlanmak üzere sürüklendiği sırada haberi alan Lancelot gizlendiği yerden çıkıp onu kurtarmaya gitti. Şövalyelerle kıran kırana bir savaştan sonra Lancelot kraliçeyi de yanına alıp Neşeli Gard adlı şatosuna döndü. Arthur'un sabrı taşmıştı ve Lancelot'u bağışlaması artık söz konusu bile olamazdı. Çünkü en iyi şövalyelerinin çoğunu öldürmüştü. Gözü kararan kral askerleriyle birlikte Lancelot'un şatosunu kuşatmak üzere yola koyuldu. Ne var ki Arthur ile dövüşmeye gönlü razı olmayan Lancelot şatosundan çıkmayı reddetti. Bunun üzerine Arthur ile Lancelot bir araya gelip olan bitenleri konuştular. Birbirlerini ne kadar sevdiklerini ve birbirlerine ne kadar bağlı olduklarını anımsadılar. Lancelot tövbe edip kraliçenin sevdasından vazgeçeceğine söz verdi. Böylece Arthur ile Lancelot'un aralarındaki kırgınlık da ortadan kalkmış oldu. Arthur karısına yeniden kucak açmaya hazırdı ama öteki şövalyelerin böylesine bağışlayıcı bir davranışı desteklemeleri düşünülemezdi. Şövalyeler öç alınmasından yana olduklarından Lancelot'un onlarla savaşması gerekiyordu. Yoksa ödlek olduğu sanılabilirdi. Bu müthiş boğuşma sırasında Arthur ile Lancelot karşı karşıya geldiler. Her ikisinin de gözleri yaşla dolmuştu. Ancak olan olmuştu. İkisi arasındaki küskünlük sona ermişti. Ama ötekiler savaşı sürdürüyorlardı. Sonunda her iki tarafta savaşmaktan bitkin düşünce ateşkes sağlandı. Arthur karısı Guinevere'yi de yanına alarak sarayına döndü ve Lancelot'a da yuvarlak masadaki eski yerini almasını önerdi. Gel gelelim gücün elden gittiğini gören Mordred üçünün de sonunu getirecek bir tuzak hazırladı. Komutasındaki kalabalık orduyla birlikte kralın üzerine yürüyen Mordred onu alt etti. Bu savaşta Lancelot kralın yanında dövüşmesine ve Mordred'i de öldürmesine karşın kendisini yiyip bitiren suçluluk duygusuna daha fazla katlanamadı ve kralın dul kalan eşinden asla görüşmemek üzere ayrılıp bir manastıra kapandı. Kraliçe de suçluluğun ve sevdiği iki erkeği yitirmenin acısına dayanamayıp kendini bir manastıra kapattı. Aradan yıllar geçti ve bir gece rüyasında Lancelot'a kraliçeyi görmesi söylendi. Lancelot, kraliçenin kaldığı manastırı bulduğunda kendisi oraya ulaşmadan az önce öldüğü söylenen kadının cansız bedeniyle karşılaştı. O günden sonra Lancelot yemeden içmeden kesildi. Her geçen gün sağlığı daha da bozulan adam sonunda eriyip gitti. Lancelot ile Guinevere aynı tabuta konup Lancelot'un şatosuna getirildi. Savaştan canlı çıkan ve yaşadıklarında ikisinin de mahvını isteyen tüm şövalyeler ölülerine saygı gösterdiler. İkisi de artık günahlarından arınmış, birbirlerine ve krala duydukları sevgiyi herkese kanıtlamıştı. Öyle ki yaşarken kimsenin bağışlamadığı bu üç kişi ancak öldüklerinde bağışlanmış oldu. Yorum: Arthur Guinevere ve Lancelot'tan oluşan trajik üçgen, insan yüreğinin soyluluğunu olağanca ışıltısıyla yansıtıyor. Bu öyküde hepimizin sahip olduğu, ancak gerçek yaşamda ne yazık ki çok ender karşılaştığımız bir özelliğe parmak basılıyor. Çoğu üçlü ilişkilerin tersine, bu üçgenin temelini bencillik, salt tensel çekim, bıkkınlık ya da yükümlülüklerden kaçma gibi bir unsur oluşturmuyor. Bu ilişkinin özünde her açıdan derin bir sevgi yatıyor ve bizlere sevginin her zaman yalnızca tek bir kişiye yöneltilmediğini, birçok kişiye farklı biçimlerde yoğun bir sevgiyle bağlanabileceğimizi anlatıyor. Bu, çağdaş insanın kolay kolay içine sindiremeyeceği bir durum. Çünkü çocukluktan itibaren bizlere ana babalarımızı seversek bir başkasını asla sevemeyeceğimiz öğretiliyor. Yalnızca tek kişiye bağlanmayı gerektiren evlilik bağlarını sahipleniyor. Üçlü ilişkilere neden bulaştığımızı kavramaya çalışırken aldatanların duyarsız ve sığ bir kişiye sahip oldukları yargısında diretiyoruz. Üçlü ilişkilerin birçoğunda ihaneti tetikleyen, bilinçli olsun ya da olmasın, gerçekten de sığ nedenler olabilir. Gel gelelim, Arthur ile Guinevere'nin öyküsü bunun her zaman öyle olmadığını ve yaşamın, hatta kimi zaman insan yüreğinin bile haksızlıktan nasibini alabildiğini gösteriyor. Arthur'un kan ağlarken bile intikam almaya yanaşmaması, onun imrenilesi iyi niyetliliğini ve duygularını dizginleyebilme yeteneğini yansıtmaktadır. Ne yazık ki şövalyeleri onunla bu özellikleri paylaşmazlar. Onlar yaşamlarında gerçek sevgiyi hiç tatmadıklarından, çoğu insan gibi anlam veremedikleri olayları anında lanetlemeye ve yaygara koparmaya hazırdırlar. Dahası bu şövalyelerin de gözlerini karartan ve onları Arthur'un son derece yerinde bir tavırla yaptıklarını göremeyecek kadar duyarsız kılan kendilerine özgü gizli amaçları vardır. Günümüzde yaygın olan bakış açısından ele alındığında çağdaş bir Arthur, benzer koşullarda bir olasılıkla muhallebi çocuğu ya da yiğitlikten nasibini alamadığından böylesine utanç verici bir durumu sineye çeken ödlek bir adam olarak değerlendirilecektir. Oysa Arthur bunun tam da tersi bir kişiliktir. Lancelot ile arasındaki dostluğa ve çok sevdiği karısına olan bağlılığı onun yoğun bir kedere boğsa da yüreğinin sesine ihanet etmekten kaçınır ve böylelikle gözlerini kan bürümüş şövalyelerden çok daha yiğit biri olduğunu kanıtlar. Bu öyküdeki kahramanlardan hiçbiri alışılagelmiş anlamda romantik bir mutluluğa erişmiyor. Ancak bedelini çok ağır ödeseler bile üçü de ne olursa olsun yüreklerinin sesine bağlı kalmaya çabalıyor ki bu sonsuza dek gül gibi yaşamaktan çok daha önemli olsa gerek. Guinevere ile Lancelot arasındaki aşk bu kadar köklü ve yürekten olmasaydı ikisi de baştan çıkartılmaya izin vermezdi. Arthur da arkadaşına ve karısına bu kadar bağlı olmasaydı intikam almaya yönelecek ve herkesin desteğini kazanmış olacaktı. İnsanın yaşamına kimi zaman böylesine güçlü bir sevgi girebilir. Atalarımızın böyle bir sevgiyi neden insan iradesinin karşı koyamadığı tanrısal bir olgu olarak değerlendirdiklerini de ancak o zaman anlayabiliriz. Basit bir şehvet ya da içten içe eşi cezalandırma arzusu çoğu zaman yoğun bir tutku kisvesi altında sunulur. Gel gelelim, öyküdeki üç kahramana diretilen türde seçimlerle karşı karşıya kaldığımızda bu tür arzuların gerçek yapısı da ortaya çıkar. Yaşamımıza yüreğimizi dağlayan böylesine ateşli tutkular girmediği için kendimizi şanslı sayabiliriz. Çünkü üçlü ilişkilerde yaşanan bu tür tutkular kaçınılmaz olarak tarafların üçünü de büyük acılara sürükler. Ancak böyle zorlu bir durumu yaşamak zorunda kalırsak da ihanetin kendimizi tanımak ve gerçekte bağlı olduğumuz inançları kavramak için inanılmaz bir fırsat olduğunu gözler önüne seren Arthur ile Guinevere'nin öyküsünü anımsamamızda yarar var.